Ayrım 5.
Devrimciler aşık olamazdı. Sevgi Özel. 2. kaset 1. yüz. 5-6 gün sonra Utku bayrağını gecekondularının çatısına dikmiş. Bunları gözyaşlarına boğularak anlatırken Zühre, utana sıkıla kocasının erkekliğinin zayıfladığını bu sözcüklerle dile getirmişti. Onun anlatımını yerli film izliyormuş gibi soluksuz dinlemişti öteki kadınlar. Zühre cinselliği de kadınlığı da tanımıyordu ve o sıska bedeni kadınca bir arayış içindeydi. Durmadan sorardı Kezban'a, Hatice'ye, haftada kaç kez yunuyorsunuz diye. Ayda bire şükür diyordu kendisi. İri dişlerini göstere göstere gülüyordu sonra, öfkeli tepkili. Niye evde kaldığın da belli. Bu Zühre'nin anlayabileceği bir konu değildi elbet. Kendimi rahatlatmaya çalışıyordum böyle düşünerek. Ancak çok yakınlarında yaşadığım, özel yaşamlarının tanığı olduğumu sandığım bu kadınları hiç tanıyamamış, dünyalarına hiç girememişim meğer. Bugün gibi açıktı. İş yerimdeki sorunları, iş bırakımını, bir de komşularımı düşünerek uyumaya çalıştım. Geceyle, yastıkla ve düşüncelerimle savaştım desem daha doğru olur. Oylama öncesi odamdan hiç çıkmadım ama odam da hiç boşalmadı. İş bırakımı yapmak zorunda kalırsak neler olacağını, neler olamayacağını tartıştı durdu arkadaşlarım. Sendikacılarla yöneticilerimizin oylamadan önce bir kez daha görüşecekleri haberi geldi. Bu son toplantıdan kesinlikle anlaşılarak çıkılacağını düşündük. Dahası anlaşmaya kesin gözüyle baktık. 2 saat sonra öfke doruktaydı. Oylama sonucu oy birliğiyle iş bırakımı kararı alındı. Hangi gün başlayacağına sendika yönetimi karar verecekti. Bağımsız sendikamız bir süre önce bir konfederasyona katılmıştı ve ülkenin her yerinde iş bırakımları vardı. 50 işçinin çalıştığı bir yerde hiç sorunsuz bir iş bırakımı olacağını, uzamayacağını söylüyordu sendikamız. Yeter ki siz haklılığınıza inanıp sıkı durun diyorlardı. Çalışma saatinin bitmesine karşın kimse gitmek istemiyordu ya, kafalarında sorularla geç vakit herkes evinin yolunu tuttu. Birkaç kişi iş yeri temsilcilerimizle sendikaya gittik. Hemen yarın sabah başlayacağız çocuklar dedi başkan. Uzun bıyıklarını çekiştirerek. Sendika yürütme kurulu 5 kişilik bir iş bırakımı kurulu atamıştı. Bu 5 kişiye ilk yapılacak işleri anlattı başkan bir bir. Ertesi sabah 7.30'da iş yerlerinde buluşmak üzere ayrıldık. Kısa bir süre önce kendimi pat diye bir eylemin içinde bulmuştum. Şimdi de 5 kişilik kuruldaydım. O gece sabahı iple çektim. Apartmanımız gül suyu kokmaya başlamıştı artık. Her akşam salondaki masanın üstünde mevlit şekerleri, mutfakta helva tabakları görüyordum. Komşularım hatim üstüne hatim indiriyorlardı. Sağlıksız olduğu için kendi başına sokağa çıkamayan annem, koca apartmanda günlerini yalnız geçirmeye başladı. Bütün kadınlar her gün hızla evlerinin günlük işini aşını yaptıktan sonra başka semtlerdeki, sokaklardaki mevlitlere hatim dualarına gider olmuşlardı. 2-3 günde bir de bizim apartmanda çevre semtlerin kadınları toplanıyordu. Bunlardan birine katılan annemi o akşam gözlerindeki şaşkınlık henüz silinmemişken buldum. Bu yaşıma geldim, böyle mevlit görmedim dedi. Anladığım kadarıyla dışlanmıştı annem. Örtünen komşularımızdan Zühre, teyze bu yaşında böyle gezme, hem günah hem ayıp. Sen kendine bir çeki düzen ver ki kızın gelinlerin de aklını başına toplasın demiş mevlitte herkesin içinde. Kendimi bildiğimden beri başı örtük olan annem nerede ayıp, nerede günah işlediğini sormuş bu tazeye. Bak teyze demiş Zühre, bu yaşında bu eteklerle, bu yarım kollu giysilerle gezme. İşte bu ayıp, hemi de günah. Kalabalık içinde annemi küçümseyerek sormuş arkasından, senin gelinlerinin hoca nikahı var mı teyze? O akşam Zühre'nin kapısını çaldım, öfkeyle değil, güzellikle. Ağlamış annem, yüzünden belli. Hem gözleri hem burnu kızarır ağlayınca. Saatlerce de geçmez bu kızarıklık. Ne oldu anne, hasta mısın? Yok bir şey, aç mısın, kızartma yaptım. Bırak kızartmayı, ne oldu, niye ağladın? Saklama anne, ağlamışsın sen. Hırsımdan ağladım. Vah kızım, kaç yıldır düşman içinde yaşıyormuşuz meğer biz. Komşular mı? Komşu düşman olur mu anne? Ne yaptılar anam benim? Kim ağlattı seni? Canını okurum kim ağlatmışsa anamı. Aman kızım, bu bizim komşu karılar ne düşmanmış sana bana. Ne yaptık biz bunlara? Her dertlerine, her sevinçlerine koştuk. Bebeleri oldu, düğünleri oldu, seyirttik. Ölümleri oldu, paylaştık. Elleri, dilleri ne de karaymış bu karıların. Anne anlat şimdi çatlayacağım ortamdan. Çatla çatlaya sıca. Zaten hep senin yüzünden. Oğullarımdan çekmedim senden çektiğimi. Elinkiler gibi bir evlenip barklanamadın. Sana mı kaldı grev? Sana mı kaldı komünistlik? Ölseydim de duymasaydım bu götü boklu cahil karılardan bugün duyduklarımı. Senin hapiste sevgilin varmış. İyi anam iyi. Sevgilim olsun da tek hapiste olsun. Elbet çıkar bir gün. Na na na na mutlu son. Bırak zevzekliği. Allah göstermesin. Gülünecek şey mi bu? Bu devirde. Niye düşmüş sevgilim hapse? Hapiste olduğunu bildiklerine göre niye girdiğini, hangi hapishanede olduğunu da bilirler elbet değil mi? Komünistmiş de ondan. Senin de zaten halin bir tuhafmış. Erkek gibi gece yarıları her gün başka arabayla eve geliyormuşsun. Geçenlerde içki kokuyormuş ağzın. E kolay mı anacığım? Ben içmeyeyim de kim içsin? Esrar içmediğime sevinsin komşular. Hapishane yolları gözlemek kolay mıymış öyle? Ah ah! Annemi rahatlatmak için olmadık şaklabanlıklar yapıyordum. Ancak giderek öfkem de kabarıyordu. Bak şu mumbacaklı mikilere, yalandan kara çalmadan yalnız burunları değil, her bir yerleri uzasa yeri. Yalnız başlarını kıçlarını değil gözlerini gönüllerini de örttü demek bu karılar. Şu söylediklerine bak. Bu yaşında şu anacığıma yaptıkları işkenceye bak. Gerçeği kendisine hiç yalan söylemediğimi bildiği halde nasıl da bunu almış anacığım. Allah Allah bir kul yok ortada. Olmasınlar daha iyi ayağımıza dolaşmasınlar. Öyle deme Fahriye çok gücendim hepsine. İnsan bir burnunu gösterir. Gidiyoruz işte neyimizi paylaşamadık onlar kiracı biz kiracı. Özledin mi bu böcükleri? Tek tek kapılarını çalıp hoşça kalın diyelim istersen. Çalacağım elbet. Hepsine bir çift sözüm var. Dur sen dur. Çalacağım kapılarını. Çalmadık hiçbirinin kapısını. Eşya yüklü kamyon gidince birer birer çıktılar ortaya komşularımız. Arkamızdan ağlayanı bile oldu da uçuverdi anacığımın öfkesi. Evimden sonra işimi de taşıdım. Daha doğrusu işimden taşınmak zorunda kaldım. Benim taşınmalarımın önemi yoktu. Başka insanlarınkine de benzemiyordu. Öyle günler yaşıyordu ki ülkemiz hapishanelerden hapishanelere, işkencelerden işkencelere, gömütlüklerde biten acılara taşınıyorduk durmadan. Taşınıyoruz da hala. Türbe yeşillerine, kömür karalarına taşınıp duruyoruz. Gonca Gül erken soldu. Elini tam kapının tokmağına uzatmışken durdu Selma. Kapı içeriden açıldı. Kapkara saçları omuzlarında, kürkü ve çantası kolunda, kocaman halka küpelerini sallayan bir kadın Selma'nın geçmesi için yana çekildi. Selma da onun dışarı çıkmasını bekledi. Baktı kadın dışarı çıkmıyor. "Merhaba, buyurun geçin Gonca Gül Hanım," dedi. "Siz buyurun, ben taksi çağırdım, daha gelmemiştir nasılsa. Geçin, geçin. Ay ben sizin adınızı yine unuttum." Selma, iyi akşamlar Selma abla. Selma Gonca Gül'ün kolundaki kürke sürünerek geçti. Merdivenleri çıkarken nereden ablası oluyorsam salak dedi içinden. Hem bunun adı da tak mıdır? Pöh Gonca Gül'müş. Ya Şaziye'dir asıl adı ya da Raziye Hasban'ın. Kapısını açarken güldü. Kadın abla dedi diye amma da cehallendim kendi kendime dedi. Gonca Gül Hanım bugün erken gidiyordu işine. Bu saatlerde hiç karşılaşmadıklarını düşündü Selma. Onun işe gidişini topuk seslerinden anlardı her gece. Gece yarısına yakın saatlerde her evde açık olan televizyonların gürültüsü bile bastıramazdı onun topuk çatçatlarını. Sabaha yakın dönerdi Gonca Gül yine topuk sesleri haber verirdi eve gelişini. Gidişi değil de dönüşü bütün apartmana, ille de Selma'ya işkenceydi. Çünkü Gonca Gül'ün tam altındaki dairede oturuyordu. Günün ilk ışıkları belirirken silah talimi yapılıyormuş gibi sesler duyulurdu. Sessiz, henüz uykudaki apartmanda. Gonca Gül'ün yeni taşındığı günlerde bu topuk sesleriyle bir cama bir kapıya koşturmuştu Selma uyku sersemi. Ufak tefek güzelce bir kadındı Gonca Gül. Yaşını göstermiyordu. Bodur tavuk her gün piliç örneği. Boyunun kısalığından olacak uzun topuklu ayakkabılar giyiyordu. Kırmızı, yeşil, mor. Yüzü çopur, gövdesi kalas gibi, başı kapalı, kalın sesli bir kadınla birlikte oturuyordu. Bu eve geliş gidişlerdeki topuk sesleri olmasa gerçekte kimseyle bir ilişkileri, komşulukları yoktu. Ancak 18 daireli yüksel apartmanının 16'sı tedirgindi bu şarkıcı hanımdan. Selma 2-3 yıldır komşusu olan Gonca Gül'ü 40 yılda bir görüyordu. Bir kez kapıcıdan telefon numarasını almış, şu topuk sesi konusunu açmıştı Gonca Gül Hanım'a. Telefon yüzüne kapanmış, çat çatlar sürmüştü. Gonca Gül dışında kiracı yoktu apartmanda. Bir başına yaşayan Selma'dan başka da yalnız oturan. Selma 50'ye merdiven dayamıştı ama daha genç gösteriyordu. Bak kızım demişti Gonca Gül apartmana taşındığında yaşlı yönetici Vehbi Bey. Yukarıdakinin geleni gideni eksik değil. Tuhaf tuhaf adamlar, sarhoşu, denlisi densizi girer çıkar oldu apartmana. Sakın korkma. Rahatsız olursan hemen bizi ara. Biz senin anan baban sayılırız. Ah bu 18 numaranın sahibi ah. 3 kuruş fazla kira almak için ah. Aman Vehbi Bey, kadının kimseye zararı yok. Parasıyla oturuyor. Şarkıcı diye sokakta mı yaşasın? Bizden söylemesi Selma kızım. Aman ha dikkatli ol, gençsin. Selma hiç evlenmemişti. Doğallıkla onun namusu tüm komşularındı. Onun Gonca Gül'ü korumasına da içerlemişti Vehbi Bey. Al sana işte ben demedim mi diye kendini haklı buldu birkaç gün sonra bir sabah. Gazetesini açmış, kahvesiyle evinin bahçem dediği çiçekli köşesine kurulmuştu ki ciyak ciyak bağıran Gonca Gül'ün sövgileri ortalığı yıktı. Yeter be, sıçtırmayın temizliğinize. Benden başka karı yok mu bu apartmanda? Niye her şeyi benden biliyorsunuz? Bir tek benim götüm mü kanıyor? Belki aşağıdaki atmıştır. Allah belanızı versin. Selma terliklerini giyip kapıya koşarken üst katta bir kapı yıkılırcasına çarpılmıştı. Kendi kapısını açıp çıktığında önce kimseyi göremedi. Sonra kapıcı alı al moru mor yere bakarak indi yukarıdan. Selma başıyla ne oluyor diye işaret etti adama. Kapıcı bir tek söz etmeden indi aşağı sus işareti yaparak. Selma da girdi evine. Az sonra kapıyı tıklattı biri. Yan komşusu Vehbi Bey'in yaşlı karısı Ayşe Hanım. Sus gir de içeride konuşalım kızım diye Selma'yı omuzlarından itip kendisi de içeri girdi. Duydun mu karı dellendi hem suçlu hem güçlü. Yavrum edepsizden korkulur. Ne oldu ki Ayşe teyze niye bağırdı bu kadın? Ah Selma kızım kediler bile pisliğini saklar. Bu kadın apartmanın aydınlığına eline geçeni atıyor. Günahını almayayım ya kendisi ya da evine giren çıkanlar. Durmadan kanlı pamuklar atılıyormuş aşağı. Kapıcı dayanamayıp amcana söyledi. Kapıcıya mı bağırdı Vehbi amcaya mı? Kapıcıya sana da sataştı duydun mu? Ya o atıyorsa dedi edepsiz. Desin varsın aldırma Ayşe teyze. Ama keşke Vehbi amca bir yazıyla uyarsaydı önce. Vehbi amcan kapıcı söylesin. Beni bu orospuyla bulaştırmayın dedi. Ama Ayşe teyze, Vehbi amca uyarsaydı böyle hırçınlaşmazdı belki. Şimdi daha kötü olacak, inatlaşacak. Aman Selma, Vehbi amcam geçen pazar kapıcı yakınınca aydınlığa indi onunla. Tövbe yarabbi, ne edepsiz şeyler görmüş, neler neler. Ne görmüş Ayşe teyze? Ayşe hanım eliyle ağzını kapatarak güler gibi yaptı. Buruşuk yanakları pembeleşti. Hani erkekler o işi yapmadan önce bir şey takarlarmış ya edep yerlerine. Tövbe tövbe ne duydum ne de gördüm. Lastikten hani bir tuhaf adı var adı batası canın dilim bile dönmez. Anladım Ayşe teyze. İşte o lastiklerle kanlı pamuklarla meyve kabuklarıyla doluyormuş aşağısı 3 günde bir. Daha önce bir şey atmıyorlardı aşağı hay Allah. Bizimki seni karıştırmasına kızdı orospunun. Ayşe teyze ne olur 2'de 1 bu sözcüğü kullanma. Aa niyeymiş adı batsın yavrum orospu böylesine denir. Neyse Ayşe teyze. Yaşlı kadın konuşmanın bittiğini anlamıştı. Selma'nın kapısını yavaşça açtı. Önce kafasını çıkarıp baktı dışarı. Sonra yaşından beklenmedik bir çeviklikle kendi evine girdi. Selma'nın canı sıkıldı. Öfkeyle güldü kendi kendine. Yeniden koltuğuna gömüldü. Bak şu goncası mı tomurcuğu mu neyse güllü kadının yaptığına dedi. Ayol ben şimdi bu ahaliye bir yıldır aybaşı olmadığımı nasıl ilan edeceğim? Menopoz denilen durumdan neler çektiğimi kimse bilmiyor. Ya o adı batısıca lastikler? Benim de erkek arkadaşlarım gelip gidiyor. İlahi Gonca Gül karısı ettin edeceğini bana. Düşünür bunlar her şeyi düşünür vallahi tüh. Selma böyle söylenerek tam 10 yıl öncesine gitti. Babasından miras kalan arsayı satıp bu daireyi almıştı. Evlenmeyi düşündüğü biri de vardı o sıra. Evin eksiğini gediğini onarımını birlikte tamamlamış, öteyberiyi birlikte yerleştirmişlerdi. Evin bu köşesi tümden camdı. Burayı bahçe yap demişti arkadaşı. Evine gelip giden şimdiki gibi eksik değildi. Annesini anımsayıp Allah eksikliğini göstermesini yüksek sesle söyleyip güldü. 10 yıl önce de aynı insanlar Selma'yı tutturmuştu. O zamanki yönetici rahmetli Asım Bey elinde tesbihi, dudağında cigarası çalmıştı bir gün kapıyı. Güle güle otur hanım kızım diye söze girmişti. Oysa Selma güle güle oturalı bu eve 6-7 ay olmuştu. Kimse kapısını çalmamıştı o güne dek. Buyurun içeri gelin bir kahve yapayım size demişti Selma. Gireyim içeri ya, kahve yapma hanım kızım, bana yasak. Yaş 69, sağlık bozuk diye yaşlılık benleriyle kaplı yanaklarındaki tek tük sakalını sıvazlayarak girmişti salona. Buyurun şöyle geçin efendim. Sağ olasın, yerleşmişsin diye Nasım Bey adeta şaşırmıştı koltuğa otururken. Onun niye şaşırdığını az sonra anlayacaktı Selma. Bak evladım, hemen sebebi ziyaretimi arz edeyim. Kusura kalma, hoş geldin demekte geciktik. Ama ve lakin çekindik. Sen de biliyorsun ortalık kötü. Anarşi, terör, silah, bomba, her yer anarşist dolu. Hani yanlış anlama, aklına bir kötülük gelmesin. Senin gelip gidenlerin de bir tuhaf. Sakallı, bıyıklı, parkalı, postallı, selamsız, sabahsız, gençten adamlar. Bir değil, iki değil. Bir değil, iki değil de hep aynı insanlar. Amcacığım ne var bunda? Bir şey yok da hanım kızım. Dedim ya ortalık kötü. Görmüyor musun televizyonda? Örgüt evleri filan. Evin de pek düzenli, pek temizmiş. Ev yani. İlahi amca, adınızı bilmiyorum. Burayı örgüt evi mi sandınız? Herkesinki gibi bir ev benimki de. Adım Asım evladım. Asım benim adım. Hanım kızım dışarıdan belli olur mu? Daha muhtara da gitmemiş, beyanda bulunmamışsın. Muhtarımız uyanık adamdır. Yeri de bizim sokakta. Kapıcıya sormuş seni. O da yalan yanlış konuşmuş hakkında. Muhtar bana geldi bugün. Ben yöneticiyim. Apartmanın güvenliği benden sorulur ne de olsa. Asım amca, asker emeklisi misiniz? Yo, niye sordun? Güvenlik konusu. Evet, muhtara gitmedim henüz. Ama yarın giderim, zorunlu olduğunu bilmiyordum. Bakın bu ev benim. Yaşadığım sürece burada oturacağım. Dilerim ben de siz de uzun yaşarız. Benim işim gereği çok dostum, arkadaşım var. İnsanları severim. Gelenlerin çoğu sanatçı. Onlar giyimi kuşama aldırmazlar. Selamsız sabahsız takımından değil hiçbiri. Selma geçmişi düşününce hüzünlendi. Şimdiki yönetici Vehbi Bey Goncagül için neler düşünüyorsa eski yönetici Asım Bey de Selma'ya ilişkin benzer şeyler geçirmişti aklından yıllar önce. Bu daire tapulu, mülkü olduğu için daha fazla üstüne gelememişlerdi. Posta kutularının açılmasını, siyasal içerikli bildiri ve ilanların bu kutulara atılmasını hep Selma'dan bilmişlerdi. Dahası apartmandaki çeri çöpü, tozu, kiri, bahçeye dikilen fidelerin eşilmesini, neleri neleri. Bir başına bir kadının bu koca daire oturmasına bir anlam verememişlerdi. Hele ana babasından sonra yitirdiği yaşlı babaannesinin de tek başına yaşadığını öğrendiklerinde Selma'nın evine gelen gidenlerin kim olduğu iyice açıklığa kavuşmuştu onlar için. Üşenmeyip aramışlardı yaşlı kadını, akıl almaz bir hafiyelikle. Babaannesi, aman herkes kendi evinde, ben bu yaştan sonra kapılarda torun tosun bekleyemem deyince Selma tümden gözden düşmüştü. Ninesinin bile baş edemediği bir tazenin gözünü ne bürümüşse, babaannesi, tek dur aklını başına al, komşuların kuşkulanıyor senden, beni bile arayıp buldular şaşırdım demişti. Yaşlı kadının hem kendisinden hem komşularından huylanmasına canı sıkılmıştı Selma'nın. Korkuyorlardı da Selma'dan. Yönetim toplantılarında bu korkuyu, ürküyü açıkça gözlemişti Selma. Ben de yapabilirim bir dönem yöneticilik demişti de bir toplantıda Yunan askeri yeniden Ankara önlerindeymiş gibi "Yo sen bırak" diye bağırışarak kurtarmışlardı apartmanı Selma'dan. Güldü Selma, ilahi Goncagül karısı diye yüksek sesle söylendi. Birden bir kapı çarpmasıyla irkildi. Arkasından üst katta koşuşmalar oldu. Gebertirim seni orospu. Lan bana madik atılır mı şıllık? Ben evdeyken sana bok yemek düşer. İşte yine gösterdin orospuluğunu. Apartmanda oturmak senin neyine kaltak diye bas bas bağıran bir erkek sesine boklarını yiyeyim İdris, vallahi yapmam bir daha, açmam kapıyı diyerek yalvaran Goncagül'ün çığlıkları karıştı. Tüh dedi Selma, Allah cezasını versin. Vehbi Bey şimdi sevinçten dans ediyordur. Gördünüz mü ben haklıyım diye diye zıplıyordur. Yerinden kalktı Selma, sesleri duymamak için televizyonu açmaya gidiyordu ki çığlıklar apartmana yayıldı. Bir kadının anlaşılmaz sözlerinden oluşan çığlık fırtınası kendi kapısını zorluyordu. Koşarak sokak kapısına gitti ama açamadı birden. Gonca Gül iki eliyle kapıyı vuruyor, "Aç, açın Allah aşkına, Müslümansanız açın, imdat!" diye bağırıyordu. Selma önce kapıya zincirini takmayı geçirdi aklından. Sonra birden açtı. Açmasıyla "Ay!" diye bağırması bir oldu. Adam bir eliyle Gonca Gül'ü boğazından tutmuş, ötekiyle ağzını kapamış tekmeliyordu. Aşağı kattan "Ulan Gavat, bırak karıyı, polis çağırdım, şimdi gelirler." diyen Ali Bey'in sesi bu kez çok hoş geldi Selma'ya. Ondan güç alıp adamın elini Gonca Gül'ün boynundan koparmayı başardı ama bir iki tekme de kendisi yedi. "Yukarı çıkın Ali Bey, kapıcı nerede?" diye bağırdı bir yandan da. Yan komşu Vehbi Bey ile Ayşe Hanım'dan tık yoktu. Adının İdris olduğunu bugün öğrendiği adam koşarak merdivenleri indi, kaçtı gitti. Adamın gittiğini gören komşular yukarı koştular. Gonca Gül'ü Selma'nın salonundaki kanepeye taşıdılar. Gonca Gül'ün bir başka yere taşındığını tatil dönüşü öğrendi Selma. Hem sevindi hem üzüldü. Bütün yaşam öyküsünü öğrendiği bu kadınla hoş bir yakınlaşma olmuştu aralarında. Gonca Gül, "Kandırıldım, korkutuldum, çaresizlikten batağa düştüm" diyenlerden değildi. Üstelik sanatçı sayıyordu kendini. Küçücükken evlendiği kocasını bırakıp bir organizatöre kaçtığında 20, şimdi 35 yaşındaydı. Ve bir gün Muazzez Abacı'yı unutturacaktı herkese. İdris gibileri olmasa işleri yolunda gidiyordu. Mutlaka ünlü bir ses sanatçısı olup Vehbi Bey'e televizyondan nanik yapacaktı bir gün. Bir pazar bir gazetenin ekinde fotoğrafını görünce Gonca Gül'ün ayağı fırladı Selma, yazıklandı. Kulübünde çıkan silahların konuştuğu kavgada bir konsomatris öldü, ikisi kadın beş yaralı hastaneye kaldırıldı. Ölen kadın sahnede olduğu için kurşunların şaşmaz hedefi oldu. Roman Yaşamın ikinci cildi. "Bağışlayın, zamanınızı alacağım biraz. Uygun bir zaman mı?" diye kapımdan ürkek ürkek girdi. Ya da bana öyle geldi. Pek de ürkek değil. "Buyurun" bile dememi beklemeden masamın tam önündeki tek koltuğa oturuverdi. Oturmasıyla bir cigara yakması bir oldu. Ne zaman açtı çantasını, ne zaman çıkardı paketini. Demek cigarası elinde geziyor kadın. Canım sıkılmıştı. İşim başımdan aşkım bir. Bugün hiç kimseyle muhabbet etmeyi canım istemiyor iki. Kaza geliyorum demez ki. Bir şey söylemeden yüzüne sıkıntıyla baktım. Bu bakışla nedenli çok işim olduğunu anlatmak istiyordum aklım sıra. Hiç aldırmadı. Çayınız var mı acaba? Bu densiz kadın kimin nesi kimin fesi ise pasta da ister şimdi diye geçirdim içimden. Çay ocağını aradım telefonla, iki çay istedim. İvedi olsun dedim ki kadın anlasın. Ne gezer, cigarasını ağzına taktı, mantosunu da çıkardı, yerleşiyor. Hadi hayırlısı, yatıya geldi belli oldu hatunun. Çok işiniz olduğunu adresinizi aldığım dostunuz söylemişti. Hatta o bir telefon et de git demişti. Ama belki başınızdan savarsınız diye aramadım ben. Mutlaka biriyle, mutlaka sizin gibi biriyle konuşmalıydım. Hiçbir şey söylemeden yüzüne bakıyordum. Kısa bir bekleyişten sonra sürdürdü sözlerini. Siz hep yazılanları okuyorsunuz. Çok isterdim böyle bir işim olmasını. Olmadı, okuyamadım. İlkokulu bile bitiremedim ben. Sonradan doktorumun verdiği gayretle dışarıdan sınava girip diploma aldım. Hala suskun bakıyordum kadına. Henüz sesimi duymamıştı. Duymaya da istekli görünmüyordu ayrıca.